Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümünde kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doktor Fatih Mehmet Yorulmaz stüdyo konuğumuz olacak. İnsan sağlığına yararlı olduğu ve bazı hastalıkları iyileştirici özelliği olduğu bilinen kaplıcaları konuşacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Çocukluk ve gençlik yılları Türkiye'de geçen Jochen Pöhl, zorunlu olarak gittiği Almanya'dan yıllar sonra dönerek memleketim diye tanımladığı İstanbul'a yerleşti. Ressam ve fotoğraf sanatçısı ve Bahçeşehir Üniversitesi Kültür ve Sanat Direktörü Pöhl'ün Türkiye sevgisi ve izlenimlerini konuşacağız. Ve hemen sonrasında Yaşayan Türküler köşemizde Hayatın Sesleri sürecek. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş, ne güzel. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait şimdi yeni şeyler. Söylemek lazım. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait şimdi yeni şeyler. Söylemek lazım.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Doktor Fatih Mehmet Yorulmaz stüdyo konuğumuz. Şimdi de Sayın Yorulmaz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Kalp ve damar cerrahisi uzmanı, aslında aynı zamanda bir alternatif tıp uzmanı. Biz bugün Sayın Yorulmaz'la kaplıca tedavisi üzerine konuşacağız. Evet. Öncelikle şöyle arzu ederseniz başlayalım. Balneoloji diye bir kavram var kaplıca tedavisinde kullanılan, ama bir de otellerde sürekli ifade edilen o spa merkezleri var. Evet, evet. Bizim o spa merkezi kavramıyla bu balneoloji, yani kaplıca tedavisi birebir örtüşüyor mu? Farklılıkları var mı?
Evet, var. Şöyle, aslında halkımızın dediği cümle en güzeli. Halkımızın dediği kaplıca tedavisi, kaplıca oteli. Bu en güzel tabir.
Tanımlama.
Kaplıca tedavisi ve kaplıca oteli denince gerçekten şifa veren, mineral zenginliği olan ve şifa veren özellikleri içeren yer altından çıkan termal suyu kastetmiş oluyoruz. Ve bu yer altından çıkan sağlık sunan suyla yapılan tedavilere de kaplıca tedavisi ve bunu havuzlarla yaptığımız zaman balneoloji diyoruz. Bütün bunların hepsi de spa terimi altında geçiyor. Spa, suyla gelen sağlık demek.
Aslında kaplıca birebir bunu karşılıyor.
Aynen öyle.
Peki o otellerdeki o spa merkezlerinin hepsinde gerçek kaplıca suyu mu kullanılıyor?
Hayır.
Değil mi?
Antalya'da, Ankara'da, İstanbul'da, bütün büyük şehirlerde hemen hemen de neredeyse 5 yıldızlı otellerin hepsinde bir spa merkezi kurdular. Var. Fakat oralarda kaplıca suyu yok. Onlar normal suya bazı mineraller ekliyorlar. Kimisi tuz ekliyor, tuzlu suyla. Yapay olarak bazı suyla gelen sağlık malzemeleri katarak içine suyla gelen tedaviyi yapmaya çalışıyorlar. Ama asıl spa'nın olması gereken yer kaplıca su olan merkezler ve kaplıca otelleri. Bizim Haymana'da olan oteller gibi.
Evet. Haymana'da pek çok zenginlik var ama biz ne yazık ki tanımıyoruz.
Şimdi ben de 76 yılından beri Ankara'dayım ama Haymana'nın kaplıca suyunun bu kadar değerli ve kıymetli olduğunu oraya gidip de orada bizzat yaşayınca gördüm. Gerçekten dünya kalitesinde bir mineral zenginliğine sahip. Hatta tescil edildi bu. Dünyada iki yerde bu mineral zenginlikte bir kaplıca suyu var. Bir tanesi Türkiye'de Haymana'nın kaplıca suyu, diğeri de Fransa'da Vichy kaplıca suyu. Bu Haymana'nın kaplıca suyunun şifa verici özelliğini bu mineral zenginlikleri sağlıyor.
Biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü bildiğimiz kadarıyla kaplıca suyu kaynağından çıktığı gibi hamamlara veriliyor. Bu nadir de görülen bir şey ki dediniz ya, bu kalite zaten tescillendi,
evet,
diye.
Evet.
O suyun bize içindeki mineralleri ya da fayda veren özelliklerini biraz anlatmanızı rica edebilir miyiz?
Doğru, bunu sıcaklığıyla başlayalım isterim. Çünkü her kaplıca suyunda ilk bakılan en kıymetli özellik sıcaklığı. Ve herkesin tahminen bildiğinin aksine sıcaklığının yüksek olması tedavisinin daha iyi olması anlamına gelmiyor. Tam tersi, biz sıcaklığı yüksek istemeyiz. Çünkü o zaman kaynağından çıktığı gibi o suyu misafirin kullanımına sunamadığımız için mecburen bazı
soğutma işlemlerinden
soğutma işlemi yapıyorlar. İçine başka soğuk su gibi maddeler katıyorlar ama ne oluyor o zaman? Yaradan'ın asırlar boyunca yerin altında ürettiği, oluşturduğu o şifa verici kaplıca suyuna pişmiş aşa su katmış gibi.
Evet, güzel bir tabir.
Özelliği kayboluyor. O yüzden Haymana'nınki çok kıymetli. Nedeni de kuyunun dibinde bile 45 derece civarında oluyor. Yani kaynar değil. Dolayısıyla kuyudan çıktığı gibi direkt havuzlara ve hamamlara verilebilen nadir kaplıca sularındandır ve o yüzden çok kıymetlidir.
Kaç bizim derece?
45 derece kuyunun dibinde ve biz doktor olarak havuzlarda 40 hatta 39 derece olsun isteriz ama içine kesinlikle soğuk su katılsın istemeyiz. Haymana'da biz bunu çok rahat sağlayabiliyoruz. Çünkü kuyudan çıkanı olduğu gibi havuzlara verdiğimizde ve havuzlara devamlı hep taze körpe kaplıca suyu gelirken diğer taraftan da bahçe sulama gibi diğer yerlere akıtarak o suyu devamlı taze gelen kaplıca suyuyla beslenen bir havuz oluşturuyoruz. Bu şekliyle bu kaplıca suyuna her yaşta herkes direkt kuyudan geldiği gibi minerallerinin zenginliğiyle taze yaradanın yaptığı suyu kullanarak şifa verici özelliğinden faydalanabiliyorlar.
Peki genel olarak o kaplıca suyunun şifasından bahsedecek olursak,
evet,
o şifa nedir? Bize ne sunar kaplıca suyu?
Kaplıca suyu biz asırlardan beri zaten kullanılıyor, hep var. var olduğundan beri insanın var ve bu sıcak suyu şifa veren özelliğini açıklamak için hastalıklarının da hastalarda iyileştiğini söylememiz lazım. Çünkü en çok kireçlenme hastaları geliyor, romatizma hastaları geliyor, kemik romatizması hastaları geliyor, adale romatizması hastaları geliyor, boyun fıtığı, bel fıtığı, tenisçi dirseği, futbolcu menisküsü, karpal tünel sendromu, hatta cilt hastaları, kalp damar hastaları, damar sertliği hastaları ve akciğer hastaları, solunum yolları hastaları geliyor ve bunlar bu kaplıca suyuyla şifa buluyorlar, iyileşiyorlar. Hastalıkları duruyor, hatta geriliyor ve sağlam olan kişi geldiğinde de hastalanmayacak şekilde bağışıklık sistemi canlanmış oluyor.
Aslında tam da onu soracaktım. Şimdi evet hastalar gidiyor ama kimi de hasta değil ama sırf o kaplıca suyunun şifasından faydalanmak için o havuzlara girmek istiyor, öyle değil mi?
Doğru, çok iyi söylediniz. Sağlıklı kişilerin de yılda iki kez en az kaplıcaya gelmesi lazım. Nedeni bağışıklık sistemi güçlenmiş oluyor ve hastalıklara karşı direnci artmış oluyor, hastalanmamasını sağlamış oluyoruz. Hatta bu istatistiksel olarak da çalışmalar yapılmış. Yılda iki kez kaplıcaya gelenler daha az eczaneye gitmişler, daha az ilaç kullanmışlar, hastaneye, doktora daha az gitmişler.
Evet, peki sağlıklı bir kişi yılda iki kere gitsin dedik ama onun o kalma süresini nasıl ayarlaması gerekiyor? Örneğin kaç gün o kaplıca suyundan faydalanmalı?
Çok doğru. Bunu isterseniz şöyle anlatayım ben. En küçük süreden en uzun süreye kadar çıkayım. Normalde kaplıca otelinde kaplıca suyuna günde iki kez girmek lazım. Her girişte de 10 dakika kaplıca su dolu havuzda yürüyüş yapmak yetiyor. Bunu günde iki kez yaparak, haftada da iki gün yaparak Ankara'nın burnunun dibinde olan Haymana'daki kaplıca otellerine mesela her hafta arka arkaya iki gün gelerek de kür tedavisi yapılabiliyor. Ama asıl 5 gün kalmak gerekiyor. Bir şikayetinin, hastalığının tam faydayı bulabilmesi için 5. günden sonra kişi hastalığının geçtiğini hissetmeye, görmeye başlıyor. Yalnız eğer hastalığı yıllar öncesine aitse, kronik, süregen bir hastalığı varsa o zaman 10 gün gerekiyor. Bu 10 günlük tedavi de yılda 2 kez yapılması lazım. Hastalık tekrarlamasın ve iyileşmiş olarak kalsın diye.
Peki yine 10'ar dakika mı girme süresi?
Aynen öyle. Her gün 10'ar dakika süreyle 2 kez girmesi şart. Ama bunu kişi havuz ve hamamın dışına çıkıp soğuklukta oturarak serinledikten sonra bir daha gire gire sayıyı artırabilir. Yani havuza hamama indiniz. Hamamda yıkandıktan sonra hem de kaplıca suyuyla havuzun içinde de 10 dakika yürüdükten sonra soğuklukta biraz dinlenmek lazım. Ve kaplıcanın, gerçek kaplıca tedavisinin bu şekilde olması lazım. Daha sonra soğuklandıktan sonra hatta o sırada maden suyu, su, bir hacim şeklinde volüm içeren içecek içtikten sonra isteyen sıcak su da içebilir. İsteyen soğuk maden suyu da içebilir ama bir volüm alacak, su alacak. Ondan sonra bir daha girecek, bir daha 10 dakika gezecek suyun içinde. Sonra gene çıkacak, gene girecek veya o sırada boşlukta yüzme havuzuna gidebilir. Yüzme havuzundaki su saf kaplıca olmuyor çünkü yüzebilmesi için
soğutulması gerekiyor
aynen öyle. Oralarda yüzdüğünde de serinlemiş oluyor. Daha sonra gelip tekrar kaplıca hamamı ve kaplıca suyuna girerek kür sayısını günde artırabiliyor.
Şimdi kimileri kaplıca suyunu sever ama işte kalp çarpıntısı olur örneğin, 10 dakikadan fazla duramaz. Şimdi ben kendimden örnek vereceğim. Ben çok sıcak seven biri olarak hani girdim mi atıyorum yarım saat kalmayı severim. Ama bu zarar verir mi sağlıklı birine yarım saat örneğin kaplıcanın içinde kalmak,
evet,
o sıcaklıkta?
Bu soruyu doğru şekilde havuz hamam yapıldı ve kaplıca tedavisi de doğru şekilde sunulduğu zaman damar sertliği hastaları da, kalp hastaları da, tansiyon hastaları da çok rahat aynen 10'ar dakika süreyle kaplıcaya, havuza girebilirler. Fazla girdikleri zaman siz mesela ister normal hastalığınız olmayan biri olsun, ister hasta olsun, fazla ve uzun girdiği zaman tek zararı halsizlik, yorgunluk yapıyor. Bir de kaplıca sendromu dediğimiz ilk girişlerindeki ilk günlerde ağrıları ve şikayetleri biraz artıyor. Yani bu kötü oldu anlamına gelmiyor da sinir kılıflarının beslenmesini canlandırdığı için hissettiği hisleri daha canlı ve arttığı için hastalığını ve ağrısını daha fazla duymaya başlıyor önce. Ama daha sonraki günlerde ve kaplıcaya girmeye devam ettiği zaman da eski ağrılarının da geçtiğini ve gerçekten iyileştiğini, hele 3-5 gün sonra bu su gerçekten çok değerliymiş, bana şifa verdi deyip tiryakisi oluyorsunuz adeta.
Evet, o konuda çok haklısınız. Çünkü kaplıca suyu öyledir. Yani bir giren bir daha girmek ister. Evet. Bir daha giren yine girmek ister. Ama o süreleri aşmamak lazım dediğiniz gibi. Bir de işte kaplıcaya gittim 2 gün sonra ağrımayan yerim de ağrımaya başladı demeyin. Doktorumuz açıkladı. Mutlaka onun belli bir süresi var. O süreyi de devam ettirmeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir cümle kullandınız. Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Kaplıca suyunda 10 dakika yürüme. Hani yüzenler de var yine kaplıca suyunda ama siz yürüme dediniz. Yürümeleri mi gerekiyor?
Çok dikkat etmişsiniz, haklısınız. Doğru. Gerçek kaplıca tedavisinde yapılması gereken en doğru şey kaplıca su dolu havuzun içinde yürümektir. Asıl kaplıca tedavisinin eklemlerine, cildine, adalelerine işlemesi bu sayede en doğru şekilde oluyor. Yüzüldüğünde halsizlik ve yorgunluk artıyor.
Çünkü bir efor var değil mi? Bir
evet,
hareket
aynen
var.
Öyle. Çünkü metabolizmayı çok hızlandırıyor. Yani siz 3 dakika yüzdüm zannediyorsunuz ama orada 15-20 dakika yüzmüş gibi metabolizmanız artmış oluyor. Ve çarpıntı, hatta nefes darlığı gibi şikayetleriniz oluşur. Eğer kaplıca su dolu yüzme havuzunda hızlı hızlı hareket eder, hızlı hızlı yüzer ve uzun kalırsanız. Yasak anlamında değil de şikayetinizi tavsiye artırır edelim, anlamında evet. Tavsiye etmiyoruz. Asıl yapılması gereken şey hamamda kaplıca hamamıyla, kaplıca suyuyla tüm vücudu önce bir yıkadıktan sonra böylece kalp ve damar dolaşımı kaplıcaya uyum sağlamış oluyor.
Ama yıkamayı tabii havuza girmeden önce yapmanız
gerekiyor. Hamamda.
Tabii.
Ondan sonra havuza girince zaten önceden de duş da almış oluyorsunuz. Bakın dikkat ederseniz çok da doğru ve sağlıklı oluyor bu. Hem kaplıca suyuyla duş almış oluyorsunuz hem kaplıcaya vücudunuz kalp damar dolaşımı alışmış oluyor. Ve havuzun içinde de yürüyüş yaptığınız zaman 10 dakikada siz zaten alacağınız şifayı almış oluyorsunuz. Ha, zevk aldığınız çok hoşunuza gitti. 15-20 dakika ama daha fazlası halsizlik yapar. Çıkalım havuz ve hamamdan. Soğuklanalım, oturalım, bir şeyler içelim. Ha, ondan sonra bir daha girelim. Öyle tavsiye ediyorum.
Sevgili dinleyiciler, o soğuklanma kısmı da çok önemli sayın doktorumuzun ilettiği. Çünkü diyor ki 15 dakika 10 dakika durun içeride ama sonrasında bir dinlenmek için o soğuklanma denilen o odaya değil mi girmek
evet,
gerekiyor.
Aynen, aynen.
Oranın derecesi ne kadar? Soğukluk
normalde
derecesi?
Kaplıca su dolu havuzun olduğu bölümde suyun ısısı 40 derece civarında oluyor. Ortamın ısısı da 37, 38, 39 ama genellikle 37, 38 gibi. Soğuklukta oda ısısına yakın halde tutmayı istiyoruz. 24, 28 derece arasında gibi.
Bir de şunu çok merak eder insanlar. Örneğin sağlıklı bir kişi de havuza girmek istiyor veya kaplıca suyuna girmek istiyor ama hastalığı olan, örneğin zehirli romatizması olan biri de diyelim girmek istiyor. Veya yaraları olan biri de girmek istiyor. Şimdi şöyle bir algı olabilir. Yaraları olanlar da aynı havuza giriyor. Sağlıklı olanlar da acaba ben bu sefer kaplıcaya gidiyorum diye o yaradan yara kapar mıyım gibi cümleler de
evet,
gelebilir.
Bu soru da önemli. Cilt hastalarının da şifa bulduğu için haymanamızın kaplıca suyu çok kıymetli. Ve cilt hastaları da girdiğinde iyileşiyorlar. Kaplıca suyu, haymananın kaplıca suyu gibi gerçek harbi kaplıca suyu olduğu zaman ve kuyudan geldiği gibi havuzlara, hamamlara verildiği zaman içinde mikrop barındırmıyor. Ve hatta bu havuzun, bu suyun hiçbir maddeyle klorlanmasına, hijyenik olmasını sağlamak için İçine başka maddeler katılmasına gerek yok. Tam tersi etkisini azaltıyor bile.
Evet.
O yüzden gerçek kaplıcalarımızın kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Hem içinde mikrop barındırmadığı gibi şöyle anlatıyorum ben. Tentüdyot gibi sizi temizliyor. İçinde mikrop barındırmıyor. Hatta öyle ki aynı havuza beyaz cilt hastalığı olan biriyle siyah cilt hastalığı olan biri bile yan yana girse ne beyaz siyaha bulaşıyor ne de siyah beyaza.
Hmm.
Ama gene de bütün otellerde su hep geliyor gidiyor, geliyor gidiyor ve yenilenmiş
bir
oluyor devamlı.
Var,
körpe,
evet, evet.
Taze su olmuş oluyor ve kaplıca havuzları, kaplıca suları hep böyle kullanılır. Bu sayede zaten hep temiz, hep şifa verici özelliği zengin olarak sunulmuş oluyor,
evet,
misafirlere.
Bir de önemli nokta, dinleyicilerimizin belki bilgisi olan vardır, belki yoktur. SGK ile anlaşma yapan evet, kurumlar var. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız aslında bazı hastaların şifa niyetine kaplıcalara gitmesi için o ücreti karşılıyor bildiğimiz
doğru
kadarıyla, değil mi?
Şimdi o konuda da şöyle aydınlatalım sayın dinleyicilerimizi. Devletimiz kaplıca tedavisini teşvik ediyor, destekliyor ve kaplıcaya gelenler daha az hastalandığı için de, daha az ilaç kullandığı için de devlete de daha az masraflı olmuş oluyor. Dolayısıyla kaplıcaya muhakkak herkesin, hem sağlıklı hem hasta, herkesin yılda iki kez gitmesi lazım. Devletimiz de yılda iki kez bunu karşılıyor. Yalnız hepsini karşılamıyor. Kaplıca oteline gitmeden önce kişinin bulunduğu yerdeki hastanenin fizik tedavi doktorundan kaplıca tedavisi uygundur diye rapor alması lazım.
Hı hı.
Ve raporu aldıktan sonra otele gelmesi lazım. Geldiği otelin Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmasına dikkat etmesi lazım. Yoksa devlet geri ödeme yapmaz. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bir
tesis
kaplıca oteline
lazım,
gitmesi
evet,
lazım. Ve gittiğinde parayı gene kişi ödüyor ama
sonrasında
oranın doktoru o getirdiği raporla ödediği paranın faturasını kaşeleyerek misafire, hastaya veriyor. Hasta onu sonrasından devletten geri iade alıyor.
Evet. Sayın Yorulmaz, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok güzel bir sohbetti. Şu an kendimi o kaplıca suyunun şifasında buldum, inanın siz konuşurken. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Artık bu programdan sonra da tüm dinleyicilerimize bir şifa yolu, bir kaplıca yolu gözükür diye ümit ediyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da tabii ki mutlaka geliyorlardır. Onlara
evet,
da bir kez daha kaplıca suyunun ve ülkemizde çıkan Haymana ve şehrimizin hemen yakınında çıkan Haymana'nın o kaplıca suyundan faydalanmaları konusunda bilgi vermiş olduk. Size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Teşekkür ediyoruz biz de. Herkese Türkiye'nin ve Ankara'nın Haymana'nın kaplıca termal tesislerine bekliyoruz.
Çok
gelsinler
teşekkür
lütfen.
Sevgili dinleyicilerimiz, Doktor Fatih Mehmet Yorulmaz stüdyo konuğumuzdu. Kaplıcalarımız hakkında, özellikle Haymana'daki kaplıcalarımız hakkında detaylı bilgiler aldı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda ressam ve fotoğraf sanatçısı, Bahçeşehir Üniversitesi Kültür ve Sanat Direktörü Johan Pöhl var. Sayın Pöhl, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba herkese.
Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Sayın Pöhl'ü dinleyicilerimize şöyle tanıtabilirim ben, ama sizden tanıtmanızı rica edeceğim özel olarak. Almanya'dan yıllar sonra Sayın Pöhl Türkiye'ye dönüyor ve Türkiye'ye memleketim diye hitap ediyor. Ve gittiği Almanya'ya da gurbet diyor. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. O nasıl Türkiye'ye geldiğini, sonrasında Almanya'ya dönüşünüz ve geri Türkiye'ye geliş hikayesi. Dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
Seve seve anlatalım. Benim biliyorsunuz Almanya'nın bütün dünyada birçok memleketlerde Alman okulları var, Alman liseleri var. Ve benim babam öğretmen idi. Ve babam bu fırsattan hem çocuklarının hem ailenin ufuklarını genişletmek için faydalanmak istemişti. Ve şey dedi, yani bir gideceğimiz memleket farklı bir kültürü olsun, hem de bol kültürlü bir memleketi olsun. Hı hı. Ve o şekilde Türkiye seçip İstanbul Alman Lisesi'ne başvurdu. Ve dolayısıyla biz 1967 yılında, ben 8 yaşındayken, hepimiz ailemiz İstanbul'a gelip burada yerleştik. Sonra babam burada Alman bir öğretmen, bir devlet memuru olduğu için, çalıştığı için bizim belli bir zamandan sonra mecburen Almanya'ya dönmek zorunda kaldık. Bu 1975 yılıydı. Yani benim İstanbul'a geldiğim yaşım 8 yaşındaydı. Döndüğümüzde 16 yaşındaydım. Yani o zamanın hayatımın yarısını, hem ergenliğimi, en azından ergenliğimin çoğunu burada yaşamış oldum. Ve dolayısıyla tabii ki de o zamanlar çok yoğun bağlantılarım oldu. Hem duygusal, hem dostlarım, okul arkadaşlarım vesaire. Ve sonra biz Almanya'ya döndükten sonra bu Türkiye'ye, İstanbul'a bağlantılarım hiç kopmadı. Yani bu ilişkiler, dostluklar devam etti. Biz tatillerde de Türkiye'ye gelmeye devam ettik. Ve sonra ben Almanya'da, Lübeck'te, benim doğum şehrimde, lise bitirip ve sonra Berlin'de güzel sanatlarda resim okudum.
Siz de babanızın yolundan gitmişsiniz aslında, değil mi?
Aynen.
Sonrasında Türkiye'ye gelişiniz nasıl oldu?
Ya dediğim gibi bu bağlantıda hiç kopmadı ve bir 15 yıl önce demek istiyorum. Benim burada İstanbul'da Milli Restoran Sanat Galerisi'nde bir sergi açma teklifi geldi. Ve daha önce dediğiniz gibi hem fotoğraf hem resim sanatçısı olduğum için ben şey dedim. O zaman onu da eklemem lazım. Atölyem Berlin'deydi. Ben şey dedim. Bütün bu sergiyi, fotoğraf sergi yapacağım. Ve bütün sergi bir flash diskte cebimde İstanbul'a götürüp orada bastırıp sergileyeceğim. Fakat küratörler şey demişler. Biz senin tablolarını sergilemek istiyorum. Ve ayrıca büyük tablolarınız, yani 2 metre, 1,5 metre.
Taşınabilecek ve boyutlarda değil haliyle.
Aynen. Ve o zaman tek bulabildiğim çözüm ve tabii ki de seve seve bulduğum bir çözüm oldu. İstanbul'da bir atölye tut. Birkaç ay İstanbul'da bu sergi için çalış ve bu sergi İstanbul'da hazırla. Ve aslında o şekilde ben İstanbul'a dönmüş oldum. Tabii ki de fark etmedim. Çünkü atölyem, hayatımın merkezi hala Berlin'deydi. Sonra ben Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar tarafından bir çalıştay gerçekleştirmek üzere davet edildim. Sonra oradaki dekan, değerli Hüsamettin Koçan, başka bir üniversiteye geçti. Beni de çağırdı. Orada çalışmaya başladım. Ve kendi kendimi çok akıllı buldum ve şey dedim. Ben bir sömestri İstanbul'da, bir sömestri Berlin'de çalışacağım. Berlin'de kalacağım. Ve bu şekilde başladım. Fakat sonra bir sömestri döndükten sonra ben Berlin'e dönmek istediğimde bana şey dediler haklı olarak. Türkiye'nin eğitim sistemi o konuda Almanya'nın eğitim sisteminin farklı. Çünkü burası eğitim yılları var. Desen bir dersi verirseniz desen iki de vereceksiniz. Bir düşün. Bir şekilde bugünü karar düşünmekte demek istiyorum.
Evet.
Yani ben hemen hayır diyemedim. Düşüneceğim dedim. Orada ders vermeye devam ettim. Sonra Bağaç Üniversitesi tarafından bir teklif geldi. Burada bir galeri açmak üzere hocalık da yaptım. Şu anda kültür ve sanat direktörü olarak görevi devam ediyorum. Ve o şekilde kaldım İstanbul'da.
Eşiniz de bir Türk aynı zamanda.
Eşimle de tanıştım. Evet. Sürekli burada kalacağım. Benim için belli olduğu zaman ben gerçekten bunu hissettim. Ben dedim aslında ben bu 1975 yılından beri ya bütün bu Almanya'da yaşadığım yıllar bana gurbet gibi geldi. Ben gerçekten asıl memleketime dönmüş.
Ha, ne mutlu.
Hissettim. Yani gibi hissettim diyecektim ama gerçekten öyle.
Ha, ne mutlu. Yani gibi bile değil. O kadar bizden oldunuz. Ne kadar mutlu etti bu durum bizi.
Evet.
Siz de yayınımızı aldığımız için biz de gerçekten çok mutlu olduk. Son olarak Türkiye'de en çok hani sizi buraya bağlayan ne oldu diye sorsam neler söylersiniz?
Tabii beni en çok bağlayan insanlar, bir memleket, bir kültür, sonuçta insanlardan oluşan bir durumdur. Dostlar, ama sadece dostlarım değil, iş hayatında çalıştığım insanlar, gündelik hayatımda karşıladığımız insanlar. Bu insan buradaki memleketteki sadece misafirperverliği değil, ayrıca bu insan ilgileri inanılmaz bir insan meraklı var buradaki insanlardan ve bir insan sevgisi var.
Hı hı.
Ve bu çok özel ve bu tabii ki de beni büyük bir şekilde, büyük oranda İstanbul'a bağlayan bir durumdur.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Pearl yayınımıza katıldığınız için, bu güzel anılarınızı bizimle paylaştığınız için. Öyleyse size memleketinizde, Türkiye'de nice huzurlu, mutlu, başarılı yıllar dileyelim. Size de çok teşekkür ederim bizimle olduğunuz için. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Siz de hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, ressam ve fotoğraf sanatçısı, Bahçeşehir Üniversitesi Kültür ve Sanat Direktörü Jochen Pearl telefon hattımızın diğer ucundaydı. Aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Haberin gelmiyor, kaldım çaresiz. Denizlerde yelken açtım ben sensiz. Haberin gelmiyor, kaldım çaresiz. Denizlerde yelken açtım ben sensiz. Gözlerim yollarda düşmüş ha gülüm, yollarında canım olmuşum dilsiz. Gözlerim yollara düşmüş ha gülüm, yollarında canım olmuşum dilsiz. Seviyorken ayrılığı yaşadım, yokluğunda gizli gizli ağladım. Seviyorken ayrılığı yaşadım, yokluğunda gizli gizli ağladım. Bir sevdaki yüreğimde ak gülüm, yüreğime bir sevdaki yüreğimde ak gülüm, yüreğime kırk bir düğüm bağladım. Yeah. sevdim seni, ellere vermem. Senden başkasına sevdiğim demem. Öyle sevdim seni, ellere vermem. Senden başkasına sevdiğim demem. Bir sevda ki yüreğimde acıdım, yüreğime kırk bir düğüm paladım. Bir sevda ki yüreğimde acıdım, yüreğime kırk bir düğüm paladım. Yüreğime kırk bir düğüm bağladım. Yüreğime kırk bir düğüm bağladım.
Yaşayan Türküler.
Ali ile Gülsüm birbirlerini sevmektedirler. Ali, babasının sağlığında Gülsüm'le evlenmek için söz almış. Fakat Ali'nin Gülsüm'ü alabilmesi, Gülsüm'le nişanlanıp evlenebilmesi için yüklü bir başlık parası gerekmektedir. İşte o zaman Ali'yi kara düşünceler sarmıştır. Başlık parasını denkleştirmesi gerekmektedir. Ali, bu parayı biriktirmenin çok zor bir iş olduğunu da bilmektedir. Artık Ali'nin gecesi gündüzüne karışır. Kara kara bu parayı nasıl biriktireceğini düşünür. Nihayet Ali kararını verir ve başlık parasını biriktirmek için İstanbul'a çalışmaya gider. Ama umduğunu bulamaz ve oralardan eli boş döner. İstanbul'da başlığa verecek parayı da biriktirememiştir. Çünkü Ali'den istenen miktar bir hayli fazladır. Gülsüm'ün babası da aslında kızını Ali'ye değil, İlyas Ağa denilen bir zenginin oğluna vermek istemektedir. Köyde Ali'ye de Çakır Ali derler ya. Gülsüm'ün anası da kızını Çakır Ali'ye vermekte kararlıdır. O da dürüstlüğe, efendiliğe ve sevgi dolu yüreğe sahip olan Ali'yi takdir etmektedir. Ali'nin anası Gülsüm'ü istemeye gider ama kızın babası herkesin tahmin ettiği gibi yüklü başlık parasında diretir ve bu parayı getirmeyene kızımı iki cihan bir araya gelse yine vermem diye tutturur. Hem öyle yıllarca da bu paranın denkleştirilmesini bekleyemem deyip kestirir atar. Köy ahalisi içinde Ali de Gülsüm'ün ağabeyi Mehmet'le çok iyi arkadaştır. Mehmet de kız kardeşinin Ali gibi iyi bir insanla evlenmesinden yanadır. Zaman zaman bu iki samimi can dostu arkadaş oturup düşünürler. Bu başlık parasına bir çözüm bulmaya çalışırlar. Sonunda bir çıkar yol bulurlar. Mehmet'le Ali bu duruma bir hal çaresi olarak Maden Dağı'ndaki taş ocaklarında işçi olarak çalışmak olduğunu düşünürler. Hiç zaman kaybetmeden hazırlıklarını yapıp taş ocağına çalışmaya giderler. Fakat Gülsüm'ün babası aksilik edip kızı başkasına vermekte diretir. Bu arada Ali Gülsüm'le haberleşmeye devam etmektedir. Bu haberleşmeler sayesinde kızın babasının bu fikrinden zamanında haberdar olur. Ali bir gün kızın ağabeyi Mehmet'le oturup konuşur. Durumu ağabeye açıklar ve bunun üzerine birlikte kaçmaya karar verirler. Kızın ağabeyi de Ali'ye yardım edecektir. Ali bu kararını uygulamaya koymak için taş ocağındaki yetkili kişiden izin almak ister. Ancak iş sahibi bir gün daha çalışıp ertesi gün gitmesini söyler. Ali de tamam deyip o gün de çalışmaya devam eder. Ali o gün çalışırken oldukça düşüncelidir. Aklı fikri Gülsüm kızdadır. O dalgınlık halinde çalışırken ateşlemiş olduğu dinamit aniden elinde patlar. Dinamitin patlaması sonucunda Ali'nin bedeni paramparça olur. Ali, Gülsüm'üne kavuşamadan, muradına eremeden bu alemden geçer gider. Ali'nin battaniyeye sarılı cesedi köye getirildiği zaman köye derin bir matem havası çöker. Bu hazin olay sonucunda Gülsüm bir türkü tutturmuş maden dağı üstüne. Türkü ki ne türkü, yürek yakan bir sevda türküsü bu. Maden dağı dumandır, yolu dolan dolandır, yârim gitti gelmedi, yaş gözüme dolandı. Bu dağın ardı meşe, gün kalka gölge düşe, beni yardan ayıran evine şivan düşe. Bu dağlar meşe dağlar, vermiş baş başa dağlar, o yar dönüp gelende yol verin aşağı dağlar.
evine şivan düşe.
Yaşayan Türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşayan Türküler köşemizle sizlerle birlikteydik ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın diyoruz. Hayatın Sesleri.